Ayrım 11.
Sanmıyor musun? Sanmıyorum. Hiç sarılık oldunuz mu Miss Van Kamp'ın? Hayır ama çok fazla olan gördüm. Bunun hastaların ne kadar hoşuna gittiğine hiç dikkat ettiniz mi? Sanırım cepheye gitmekten daha iyidir. Miss Van Kamp'ın dedim. Hiç kendini çürüye çıkarmak için özel yerlerini tekmeleyen bir adam duydunuz mu? Miss Van Kamp'ın bu son soruyu duymazdan geldi. Ya soruyu duymazdan gelecekti ya da odayı terk edecekti. Odayı terk etmeye hazır değildi çünkü çok uzun zamandır benden hoşlanmıyordu ve şimdi de bunu ödetmesinin zamanı gelmişti. Cepheden kaçmak için kendini yaralayan pek çok adam gördüm. Soru bu değildi. Ben de gördüm kendini yaralayanları. Ben size hiç kendini çürüye çıkarmak için özel yerlerini tekmeleyen bir adam duydunuz mu diye sormuştum. Çünkü sarılığa en yakın duygu bu ve sanırım bu duyguyu çok az sayıda kadın yaşamıştır. Onun için size hiç sarılık geçirdiniz mi diye sordum Miss Van Kamp'ın. Çünkü Miss Van Kamp'ın odadan dışarı çıkmıştı. Daha sonra içeri Miss Chase girdi. Van Kamp'ına ne dedin? Öfkeden köpürüyordu. Duyumları karşılaştırıyorduk. Tam ona çocuk doğurmanın nasıl bir şey olduğundan hiç haberi olmadığını söylemek üzereydim. Aptallık etmişsin dedi. Kafa derinin peşinde şimdi. Kafa derimi ele geçirdi bile dedim. İyileşme iznimi elimden aldı ve belki beni savaş mahkemesine bile verir. Bunu yapacak kadar kötülük dolu içi. Hiçbir zaman senden hoşlanmadı dedi Chase. Konu neydi? Cepheye geri gönderilmemek için içki içip kendimi sarılık yaptığımı söylüyor. Hadi canım dedi Chase. Senin hiç içki içmediğine yemin ederim. Herkes senin hiç içki içmediğine yemin eder. Şişeleri buldu. Sana 100 kere söylemiştim o şişeleri ortadan kaldırmanı. Neredeler şimdi? Dolapta. Bir bavulun var mı? Hayır ama sırt çantasının içine koy. Miss Chase şişeleri sırt çantasının içine koydu. Bunları kapıcıya veririm dedi. Kapıya doğru yürümeye başlamıştı. Bir dakika lütfen dedi Miss Van Kamp'ın. O şişeleri ben alacağım. Yanında kapıcı vardı. Bunları taşıyın lütfen dedi. Raporumu verirken doktora göstermek istiyorum onları. Koridordan aşağı gitti. Kapıcı çantayı taşıyordu. İçinde ne olduğunu bilmiyordu. Hiçbir şey olmadı. Yalnızca iyileşme iznimi yitirdim. Bölüm 23. Cepheye döneceğim gece kapıcıyı tren Torino'dan geldiğinde bana bir yer tutması için gönderdim. Tren gece yarısı kalkacaktı. Torino'dan yola çıkıyor, yaklaşık 10.30'da Milano'ya ulaşıp kalkma zamanı gelinceye kadar istasyonda bekliyordu. Oturacak bir yer bulabilmek için gelir gelmez orada olmanız gerekiyordu. Kapıcı giderken yanına bir arkadaşını almıştı. Bir terzi dükkanında çalışan ve şimdi izinde olan bir makinalı tüfekçi. İkisi birlikte olurlarsa bana bir yer tutabileceklerinden eminlerdi. İstasyon biletleri için onlara para verdim. Bagajımı da yanlarına alacaklardı. Büyük bir sırt çantam ve iki torbam vardı. Saat 5 gibi hastanedekilere hoşça kal deyip dışarı çıktım. Kapıcı bagajımı kendi odasına koymuştu. Ona gece yarısından biraz önce istasyonda olacağımı söyledim. Karısı bana, "Signorino" diyor ve ağlıyordu. Gözlerini silip ellerini sallıyor ve yeniden ağlamaya başlıyordu. Sırtını sıvazlayınca bir kere daha ağlamaya başladı. Beyaz saçlı, kısa boylu, tıknaz ve sevimli yüzlü bir kadındı. Çamaşırlarımı o tamir ederdi. Ağladığında bütün yüzü alt üst oluyordu. Şarapçı dükkanının olduğu köşeye gittim ve içeri girip pencereden dışarı bakmaya başladım. Dışarısı karanlık, soğuk ve sisliydi. Kahve ve grappa'nın parasını ödedikten sonra pencereden dışarı vuran ışıkta yoldan geçen insanları seyrettim. Catherine'in gelip cama vurduğunu gördüm. Baktı, beni görünce gülümsedi. Dışarı çıkıp yanına gittim. Üzerinde lacivert bir pelerin ve yumuşak bir keçe şapka vardı. Kaldırım boyunca birlikte yürüyüp şarapçı dükkanını geçtik. Sonra pazar meydanına ve oradan da kemerin altından geçip katedral meydanına yürüdük. Yerde tramvay rayları ve bunların ötesinde de katedral vardı. Puslu havada bembeyaz ve ıslak görünüyordu. Tramvay raylarının üzerinden geçtik. Sol yanımızda pencerelerinde ışıklar yanan dükkanlar ve galerinin girişi vardı. Meydana sis çökmüştü. Katedralin önüne yaklaştığımızda çok büyük görünüyordu. Taşları ıslanmıştı. İçeri girmek ister miydin? Hayır dedi Catherine. Yürümeyi sürdürdük. Taş ayaklardan birinin gölgesinde kızıyla birlikte duran bir asker vardı. Onların önünden geçtik. Sımsıkı taşa yaslanmış duruyorlardı. Asker pelerinini kıza sarmıştı. Bize benziyorlar dedim. Hiç kimse bize benzemez dedi Catherine. Bunu mutlu bir biçimde söylememişti. Gidecekleri bir yerleri olmasını isterdim. Bu onlar için iyi olmayabilirdi. Bilmem ki, herkesin gidecek bir yerinin olması gerekir. Katedrale girebilirler dedi Ketrin. Katedrali geçmiştik şimdi. Meydanın karşı ucuna geldiğimizde dönüp katedrale baktık. Puslu havada çok güzel görünüyordu. Şimdi deri eşya mağazalarının önünde duruyorduk. Vitrinde binici çizmeleri, bir sırt çantası ve kayak botları vardı. Her biri iyice sergilenmek için ayrı ayrı yerleştirilmişti. Sırt çantası tam ortadaydı. Bir yanında binici çizmeleri, öteki yanında kayak botları vardı. Deri koyu renkti. Yağlanmaktan kullanılmış bir eğer gibi pürüzsüz görünüyordu. Elektrik ışığı mat, yağlı derinin üzerinde parlıyordu. Bir gün kayak yapalım. İki aya kadar Müren'de kayak başlar dedi Ketrin. Gel oraya gidelim. Olur dedi. Başka vitrinlerin önden geçip bir yan sokağa saptık. Bu yoldan hiç geçmemiştim. Ben hastaneye bu yoldan gidiyorum dedim. Burası dar bir sokaktı. Ben sağ yandan yürüyordum. Sisin içinde yanımızdan bir yığın insan geçiyordu. Dükkanların hepsinin vitrinleri ışıklıydı. Bir vitrine dizilmiş peynir yığınına baktık. Bir silah dükkanının önünde durdum. Bir dakika içeri gel, bir silah satın almam gerek. Ne tür bir silah? Bir tabanca. İçeri girdik. Kemerimi çözüp boş tabanca kılıfını tezgahın üzerine bıraktım. Tezgahın arkasında iki kadın vardı. Kadınlar çok sayıda tabanca getirdiler. Bunun içine uyması gerek dedim kılıfı açıp. Gri deri bir kılıftı. Kasabada dolaşırken takmak için ikinci el bir yerden satın almıştım. İyi tabancaları var mı diye sordu Ketrin. Hepsi hemen hemen aynı. Şunu deneyebilir miyim diye sordum kadına. Ateş edebileceğiniz bir yerim yok dedi ama çok iyidir. Bununla yanlış yapmazsınız. Şarjörü çekip bıraktım. Yayı biraz sertçeydi ama iyi çalışıyordu. Yakından baktım sonra yeniden çekip bıraktım. Kullanılmış dedi kadın. Çok usta atıcı olan bir subayındı. Bunu ona siz mi satmıştınız? Evet. Nasıl geri aldınız? Emrerinden. Belki benimkini de geri alırsınız dedim. Kaça? 50 lira. Çok ucuz. Tamam. İki ekstra şarjör ve bir kutu mermi istiyorum. Tezgahın altından istediklerimi çıkardı. Acaba size hiç kılıç gerekiyor mu diye sordu. Çok ucuza kullanılmış kılıçlarım var. Cepheye gidiyorum dedim. Ya öyle mi? O zaman size kılıç gerekmez dedi. Mermilerin ve tabancanın parasını ödedim, şarjörü doldurup yerine taktım, tabancayı boş kılıfımın içine koydum, ekstra şarjöre mermi doldurdum ve onları da kılıfın yanındaki deri ceplere yerleştirdim. Sonra kemerimi taktım. Tabanca kemerimde ağırlık yapıyordu. Yine de kurallara uygun bir tabancanın olmasının daha iyi olduğunu düşündüm. Her zaman mermi bulabilirdiniz. Şimdi iyice silahlandık dedim. Yapmayı unutmamam gereken şeylerden biri buydu. Birileri hastaneye giderken benim öteki tabancamı almış. Umarım iyi bir tabancadır dedi Ketrin. Başka bir şey var mıydı diye sordu kadın. Sanmıyorum. Tabancanın bir temizleme çubuğu var dedi. Evet gördüm. Kadın başka bir şey daha satmak istiyordu. Bir düdeye ihtiyacınız yok mu? Sanmam. Kadın güle güle dedi ve kaldırıma çıktık. Ketrin vitrinden içeri baktı. Kadın dışarı bakıp bize eğilerek selam verdi. Tahtanın içine şu küçük aynalar ne için koyulmuş? Bunlar kuşları çekmek için. Tarlada bunlar ışıldayınca tarla kuşları gelir. İtalyanlar da onları vururlar. Çok becerikli insanlar dedi Ketrin. Sen Amerika'da tarla kuşu vurmuyorsun değil mi bir tanem? Yok, özellikle değil. Yoldan karşıya geçip karşı kaldırımda yürümeye başladık. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum dedi Ketrin. Yola çıktığımızda kendimi korkunç hissediyordum. Birlikte olduğumuzda her zaman kendimizi iyi hissediyoruz. Her zaman birlikte olacağız. Evet, yalnızca gece yarısı yola çıkmam dışında. Bunu düşünme bir tanem. Yoldan yukarı yürüdük. Sis ışıkları sarı gösteriyordu. Yorulmadın mı diye sordu Ketrin. Ya sen? Ben iyiyim, yürümek eğlenceli. Evet ama çok uzatmayalım. Hayır. Hiç ışık olmayan bir yan sokağa sapıp burada yürüdük. Durup Ketrin'i öptüm. Onu öperken omzumun üzerinde elini hissettim. Pelerinimi çekip ikimizi de örtmüştü. Sokakta yüksek bir duvara yaslanmış duruyorduk. Gel bir yere gidelim dedim. İyi dedi Ketrin. Kanalın yanındaki daha geniş bir yola çıkıncaya kadar sokak boyunca yürüdük. Kanalın karşı tarafında tuğla bir duvar ve taş yapılar vardı. İleride yolun aşağılarında bir tramvayın bir köprüden geçtiğini gördüm. Köprüden bir arabaya binebiliriz dedim. Fayton beklerken sislere bürünmüş köprünün üzerinde duruyorduk. Önümüzden evlerine giden insanlarla dolu çok sayıda tramvay geçti. Sonra arkasından bir fayton geldi ama içinde birisi vardı. Sis yağmura dönmeye başlamıştı. Yürüyebiliriz ya da tramvaya binebiliriz dedi Catherine. Şimdi gelir bir tane dedim. Buradan geçiyorlar. İşte biri geliyor dedi Catherine. Sürücü atını durdurdu ve arabanın üzerindeki metal işareti aşağı indirdi. Faytonun üzeri kapalıydı. Sürücünün ceketinin üzerinde su damlaları vardı. Cilalı şapkası ıslaklıktan parlıyordu. Arka koltukta yan yana oturduk. Faytonun örtüsü içeriği karanlık yapmıştı. Nereye gitmesini söyledin ona? İstasyona. İstasyonun karşısında gidebileceğimiz bir otel var. Böyle olduğumuz gibi girebilir miyiz bagajımız olmadan? Evet dedim. Yağmurda yan sokaklardan istasyona yolculuk epey uzun sürdü. Bir şey yemeyecek miyiz diye sordu Catherine. Korkarım acıkacağım. Odamızda yeriz. Giyecek hiçbir şeyim yok, bir geceliğim bile yok. Bir tane alırız deyip sürücüye seslendim. Via Manzoni'den yukarı çık. Sürücü kafasını sallayıp bir sonraki köşeden sola döndü. Büyük caddede Catherine büyük bir mağaza arıyordu. İşte burası dedi. Sürücüye durmasını söyledim. Catherine dışarı çıkıp kaldırımdan yürüdü ve dükkandan içeri girdi. Faytonda oturmuş onun gelmesini bekliyordum. Yağmur yağıyordu. Burnuma ıslak sokağın ve yağmur altında üzerinde buharlar yükselen atın kokusu geliyordu. Catherine elinde bir paketle geri geldi. İçeri girdi ve yolumuza devam ettik. Çok para harcadım bir tanem dedi ama güzel bir gecelik aldım. Otele geldiğimizde Catherine'e ben içeri girip otel yöneticisiyle konuşurken faytonda beklemesini söyledim. Bir yığın boş odaları vardı. Sonra faytona gittim, sürücünün parasını ödedim ve Catherine ile birlikte içeri girdik. Üniformalı küçük bir oğlan paketi taşıyordu. Yönetici asansöre giderken bize eğilerek selam verdi. Her yanda çok fazla kırmızı kadife ve pirinç pırıltısı vardı. Yönetici asansörde bizimle birlikte yukarı çıktı. Monsieur ve madame yemeklerini odalarında mı isterler? Evet, menüyü yukarı gönderir misiniz dedim. Yemek için özel bir şey ister miydiniz? Bir av hayvanı ya da bir sufle? Asansör 3 kat geçti. Her katı geçerken bir tıkırtı duyuluyordu. Sonra son bir tıklamayla durdu. Av hayvanı olarak neyiniz var? Sülün ya da yaban horozu gönderebilirim. Yaban horozu olsun dedim. Koridordan aşağı yürüdük. Halı aşınmıştı. Çok sayıda kapı vardı. Yönetici durup bir kapıyı açtı. Buyurun, güzel bir oda. Üniformalı küçük oğlan paketi odanın ortasındaki masanın üzerine koydu. Yönetici perdeleri açtı. Dışarısı sisli dedi. Oda kırmızı kadife döşeliydi. Çok sayıda ayna, 2 sandalye ve üzeri saten bir örtüyle örtülü büyük bir yatak vardı. Bir kapı banyoya açılıyordu. Menüyü yukarı göndereceğim dedi yönetici. Eğilip selam verdi ve dışarı çıktı. Pencereye gidip dışarı baktım. Sonra bir kordonu çekerek kalın kadife perdeleri kapattım. Catherine yatağın üzerinde oturmuş, kesme camdan avizeye bakıyordu. Şapkasını çıkarmıştı. Saçları ışıkta parlıyordu. Aynalardan birinde kendini görünce ellerini saçlarına götürdü. 3 başka aynada daha görüyordum onu. Mutlu görünmüyordu. Pelerinini yatağın üzerine bıraktı. Sorun nedir sevgilim? Daha önce kendimi bir fahişe gibi hissetmemiştim hiç dedi. Pencereye gidip perdeyi yana çektim ve dışarı baktım. Bunun böyle olacağını düşünmemiştim. Sen bir fahişe değilsin. Biliyorum bir tanem ama öyleymiş gibi hissetmek hoş değil. Sesi kuru ve düzdü. Burası girebileceğimiz en iyi oteldi dedim. Pencereden dışarı bakıyordum. Meydanın karşısında istasyonun ışıkları görünüyordu. Yoldan faytonlar geçiyordu. Parktaki ağaçları görebiliyordum. Otelin ışıkları ıslak kaldırımın üzerinde parlıyordu. Of canı cehenneme diye düşündüm. Şimdi tartışmak zorunda mıydık? Gel buraya lütfen dedi Catherine. Sesindeki düzlük yok olmuştu. Lütfen gel buraya. Yeniden iyi bir kız oldum. Yatağın üzerine baktım. Gülümsüyordu. Gidip yatakta yanına oturdum ve onu öptüm. Sen benim iyi kızımsın. Senin olduğum kesin dedi. Yemek yedikten sonra kendimizi daha iyi hissettik ve daha sonrasının ardından kendimizi çok mutlu hissetmeye başladık. Küçük oda bize evimiz gibi geliyordu. Hastanedeki odam evimiz olmuştu ve şimdi de bu oda aynı şekilde evimizdi. Yemek yerken Catherine gömleğimi omuzlarına almıştı. Çok acıkmıştık. Yemek güzeldi. 1 şişe Capri ve 1 şişe Saint Estepe içtik. Çoğunu ben içmiştim ama Catherine de biraz içmişti ve bu ona kendisini harika hissettirmişti. Yemekte sufle patatesli yaban horozu, püre de maron ve salata yedik. Tatlı olarak Zabaione vardı. Burası güzel bir oda dedi Catherine. Çok şirin bir oda. Milano'da olduğumuz bütün zaman boyunca bu odada kalmalıymışız. Gülünç bir oda ama güzel. Erdemsizlik harika bir şeymiş dedi Catherine. Bunu yapan insanların anlaşılan bu konuda ince bir zevkleri var. Kırmızı kadife gerçekten güzel. Tam olması gereken şey. Üstelik aynalar da çok çekici. Sen güzel bir kızsın. Böyle bir odanın sabah uyandığında nasıl görüneceğini bilmiyorum. Ama gerçekten çok heyecan verici bir oda. Bir bardak daha Saint-Estepe doldurdum. Şöyle gerçekten günah olan bir şeyler yapabilmemizi isterdim dedi Catherine. Yaptığımız her şey öylesine suçsuz ve yalın görünüyor ki yanlış bir şey yaptığımıza inanamıyorum. Sen müthiş bir kızsın. Yalnızca kendimi aç hissediyorum. Korkunç acıktım. Sen hoş ve yalın bir kızsın dedim. Ben çok yalın bir kızım. Bunu şimdiye dek senden başka hiç kimse anlamadı. Seninle ilk karşılaştığımda bir seferinde bütün bir öğleden sonrayı birlikte nasıl Hotel Cavour'a gideceğimizi ve neler yapacağımızı düşünerek geçirmiştim. Çok büyük bir yüzsüzlük. Burası Cavour değil, öyle değil mi? Hayır, bizi oraya almazlardı. Bir gün bizi oraya alacaklar. Ama bir tanem, aramızdaki ayrım bu işte. Ben hiç böyle şeyler düşünmemiştim. Hiç ama hiç düşünmemiş miydin? Birazcık dedi. Ah, sen çok tatlı bir kızsın. Bir bardak daha şarap doldurdum. Çok yalın bir kızım ben dedi Catherine. Başlangıçta öyle düşünmüyordum. Senin deli bir kız olduğunu düşünmüştüm. Birazcık deliydim. Ama öyle karmaşık bir delilik değildi benimki. Senin kafanı karıştırmadım öyle değil mi canım? Şarap nefis bir şey dedim. Sana bütün kötü şeyleri unutturuyor. Çok güzel dedi Catherine. Ama babama berbat bir gut hastalığı verdi. Senin baban var mı? Evet dedi Catherine. Gutu var. Onunla hiçbir zaman karşılaşmak zorunda kalmayacaksın. Senin baban yok mu? Hayır dedim. Üvey babam var. Ondan hoşlanacak mıyım? Onunla karşılaşmak zorunda kalmayacaksın. Ne güzel zaman geçiriyoruz dedi Catherine. Artık hiçbir şey ilgimi çekmiyor. Seninle öylesine mutlu bir evliliğim var ki. Garson gelip tabakları götürdü. Bir süre için çok sessizleşmiştik. Yağmurun sesini duyabiliyorduk. Aşağıda sokakta motorlu bir araba korna çaldı. Ve her zaman arkamda duyarım. Zamanın kanatlı arabasının hızla yaklaştığını dedim. Bu şiiri biliyorum dedi Catherine. Marvel'in ama bir erkekle birlikte yaşamayacak olan bir kızla ilgili bir şiir bu. Yüreğim buz gibi serinledi. Olgulardan konuşmak istiyordum. Bebeği nerede doğuracaksın? Bilmiyorum. Bulabildiğim en iyi yerde. Bunu nasıl ayarlayacaksın? Elimden gelen en iyi yolda. Kaygılanma bir tanem. Savaş bitmeden önce bir yığın bebeğimiz olabilir. Gitme zamanı geliyor. Biliyorum. Eğer istersen zaman yaratabilirsin. Hayır. Öyleyse endişelenme bir tanem. Şimdiye kadar çok iyiydin. Şimdi kaygılanmaya başladın. Kaygılanmayacağım. Bana ne kadar sık yazacaksın? Her gün. Mektuplarınızı okuyorlar mı? Birine zarar verecek kadar iyi İngilizce okuyamazlar. Mektuplarımı çok kafa karıştıracak biçimde yazacağım dedi Catherine. Ama çok da fazla kafa karıştırıcı olmasın. Onları yalnızca biraz kafa karıştırıcı yazacağım. Korkarım yola çıkmak zorundayız. Tamam bir tanem. Güzel evimizden ayrılmaktan nefret ediyorum. Ben de öyle. Ama gitmemiz gerek. Tamam. Ama evimizde hiç uzun süre yerleşmedik. Yerleşeceğiz. Geri geldiğinde senin için güzel bir evim olacak. Belki hemen geri gelirim. Belki de ayağından birazcık yaralanırsın. Ya da kulak mememden. Hayır, kulakların olduğu gibi kalsın isterim. Ayaklarımı istemez misin? Ayakların şimdiden vuruldu zaten. Gitmemiz gerek sevgilim, gerçekten. Tamam, ilk önce sen git. Bölüm 24. Asansöre binmek yerine merdivenlerden indik aşağıya. Merdivenlerin halısı yıpranmıştı. Yemeği getirdiklerinde parasını ödemiştim. Yemeği getiren garson kapının yanında bir sandalyede oturuyordu. Yerinden fırlayıp eğilerek selam verdi. Onunla birlikte yan odaya geçip hesabı ödedim. Yönetici beni eski bir arkadaşı olarak hatırlıyordu ve önden para ödememi reddetmişti. Ama bizim yanımızdan ayrıldıktan sonra parayı ödemeden gitmeyeyim diye kapının önüne garson dikmeyi unutmamıştı. Sanırım bu arkadaşıyla bile başına geliyordu. İnsanın savaşta öyle çok arkadaşı oluyor ki. Garsondan bize bir fayton bulmasını istedim. Elimde taşıdığım Catherine'in paketini alıp bir şemsiye ile dışarı çıktı. Pencereden yağmurda yoldan karşıya geçtiğini gördük. Yan odada durmuş, pencereden dışarı bakıyorduk. Nasıl hissediyorsun kendini Cat? Uykulu. Ben kendimi boş ve aç hissediyorum. Yiyecek bir şeylerin var mı? Evet, torbamın içinde. Faytonun geldiğini gördüm. Durdu, Atın başı yağmurdan öne eğilmişti. Garson arabadan dışarı çıkıp şemsiyesini açtı ve otele doğru yürüdü. Onu kapıda karşılayıp şemsiyenin altında, ıslak halının üzerinden kaldırımın kenarında bekleyen faytona yürüdük. Kaldırımın kenarındaki su yolundan su hızla akıyordu. "Paketiniz arka koltukta," dedi garson. Biz içeri girene kadar şemsiyesiyle bekledi, bahşişini verdim. "Çok teşekkürler, yolunuz açık olsun," dedi. Sürücü dizginleri kaldırınca at yürümeye başladı. Garson şemsiyenin altında arkasına dönüp otele doğru gitti. Yoldan aşağıya inip sola döndük. Sonra istasyonun önünde sağa yanaştık. Işığın altında yağmurun hemen dışında kalmış iki karabinieri duruyordu. Işık şapkalarının üzerinde parlıyordu. İstasyonun ışıklarının önünde yağmur damlaları temiz ve şeffaf görünüyordu. İstasyonun çatısının altından bir hamal dışarı çıktı. Yağmurdan korunmak için omuzlarını kaldırmıştı. "Hayır," dedim, "teşekkürler, size ihtiyacım yok." Yeniden kemerin altındaki korunaklı yere girdi. Catherine'e döndüm. Yüzü faytonun tentesinin altında gölgede kalmıştı. Galiba birbirimize veda etme zamanı geldi. "İçeri giremez miyim?" "Hayır." "Hoşça kal, Cat." "Sürücüye hastanenin yerini söyleyecek misin?" "Evet." Sürücüye gideceği adresi anlattım. Başını salladı. "Hoşça kal," dedi. "Kendine ve küçük Catherine'e iyi bak." "Güle güle canım." "Hoşça kal," dedim. Arabadan çıkıp yağmurun içine daldım. Fayton hareket etti. Catherine dışarı eğildiğinde ışıkta yüzünü gördüm. Gülümseyip el salladı. Fayton yoldan yukarı çıkıyordu. Catherine kemeri gösterdi. Oraya baktım. Yalnızca iki karabinieri ve kemer vardı. Sonra yağmurdan sakınmak için bunun altına girmemi istediğini anladım. İçeri girip durdum ve faytonun köşeyi dönüşünü izledim. Sonra istasyona doğru yürüdüm. Trene giden piste girdim. Kapıcı platforma çıkmış beni arıyordu. İnsan kalabalığını geçip onun arkasından trene bindim. Koridor boyunca izledim. Bir kapıdan içeri girdik. Makinalı tüfekçi dolu bir kompartımanın bir köşesinde oturuyordu. Sırt çantam ve torbalarım başının üzerindeki bagaj yerine yerleştirilmişti. Koridorda ayakta duran bir yığın insan vardı. İçeri girdiğimizde kompartmandaki adamların hepsi bize baktılar. Trenin içinde yeterince yer yoktu ve herkes düşmancaydı. Makinalı tüfekçi oturmam için ayağa kalktı. Birisi omzuma dokundu. Çevreme bakındım. Yüzünde kırmızı bir yara izi olan çok uzun boylu, sıska bir topçu yüzbaşısıydı omzuma vuran. Koridordaki pencereden bakmış, sonra da içeri girmişti. "Ne diyorsunuz?" diye sordum. Yüzümü ona dönmüştüm. Benden daha uzun boyluydu. Kasketinin siperliği altında yüzü çok ince görünüyordu. Yüzündeki yara izi yeni ve çok parlaktı. Kompartmanda herkes bana bakıyordu. "Bunu yapamazsın," dedi. "Biraz kere kendin için yer tutturamazsın." Ben yaptım. Yutkunduğunda Adem elmasının yukarı çıkıp sonra da aşağı indiğini gördüm. Makinalı tüfekçi yerin önünde duruyordu. Pencereden içeri başka adamlar bakıyorlardı. Kompartmanda hiç kimse bir şey söylemedi. "Bunu yapmaya hakkın yok. Ben sen gelmeden 2 saat önce geldim buraya." "Ne istiyorsunuz?" "Koltuğu." "Ben de öyle." Onun yüzüne bakarken bütün kompartmanın bana karşı olduğunu hissedebiliyordum. Onları suçlamıyordum. Yüzbaşı haklıydı. Ama ben koltuğu istiyordum. Hala kimse bir şey söylemiyordu. "Of, canı cehenneme," diye düşündüm. "Oturun, Signor Capitano," dedim. Makinalı tüfekçi önünden çekildi. Uzun boylu yüzbaşı oturdu. Bana bakıyordu. Yüzünde yaralı bir anlatım vardı. Ama koltuğu almıştı. "Eşyalarımı al," dedim. Makinalı tüfekçiye koridora çıktık.